Değerli takipçiler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severlerle söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğum İlyas Çelik. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak İlyas Koç'u röportajıma başlamak istiyorum. İlyas Koç hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldik Demirci'ye.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Öncelikle bu kemik sorulardan önce nasıl gidiyor diye sormak istiyorum. Antrenmanlarınız, özel antrenmanlarınız.
Ya her şey iyi gidiyor. Aslında bunlara girmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu pandemi döneminde böyle bir oluşuma girdiğin için öncelikle seni tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Her zaman takdir ettiğim bir sporcuydun zaten. Sercan Hoca'nla biz her zaman konuşurdu. Böyle bir oluşuma girmen gerçekten beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum açıkçası.
Çok bunu teşekkür ederim. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim. Siz daha önce de bunu yazdığınızda bir an nutkum tutuldu. Ne diyeceğimi bilemedim. O kadar heyecanlandım ki. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ya şöyle söyleyeyim. Biz antrenörler, çocuklar sonuçta bizim yanımızda büyüyor. Onların bir şey yaptığını görmek, onların bir aktivitelerde yer aldığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Ve biz bunları kendi aramızda konuşuyoruz. Sercan Hoca'yla da biz konuştuk seninle ilgili. Hep olumlu şeyler konuştuk. Bunu yayında da söylemek istedim.
Teşekkürler. Vallahi
rica ederim.
Bomba gibi başladık benim için en azından.
Süper.
Antrenmanlarınız ne durumda? Bireysel antrenmanlar yapıyorsunuz.
Ya şöyle, pandemiden önce normalde hepimiz takım antrenmanlarına odaklanmıştık. Herkes dolayısıyla çocukların okulda dersleri geç bittiği için sadece takım antrenmanı odaklı antrenmanlar yapıyorduk. Ama şimdi bireysel antrenmanlara bir yoğunluk var. Bunun sebebi de tabii ki de çocukların hareketsiz kalması, kulüplerin kapalı olması, bundan kaynaklanan bir sebep oldu. Ve şu anda gayet iyi gidiyor yani. Bir şekilde devam ediyor.
Süper. Çocukların mesela böyle bir ortalama versek bir ayda falan eski pandemiden önceki formuna getirebiliyor musunuz? Öyle bir genelleme yapabilir misiniz?
Ya bir ay bence az bir süre çünkü çocuklar çok uzun bir süre oturdu. Yani yaklaşık bir buçuk yıldır çocuklar evlerde hareketsiz bir şekilde oturuyor. Ve en önemlisi, en büyük dezavantaj, çocuklar derslerini bilgisayar başında işliyor. Yani günün sabah 8'de uyandığında neredeyse günün 7-8 saati bilgisayar başında geçiriyor. Ben de beden eğitimi öğretmeni olduğum için bunları kendi gözümle açık bir şekilde gördüm açıkçası. Çocuklar bu konuda çok zorlandı gerçekten. O yüzden bir ay bizim için çok kısa bir süre. Biraz daha zaman alabiliyor tabii ki de.
Bu pandemi sürecinde peki online olarak özel sporcularınızla, daha önce çalıştığınız sporcularınızla, hani pandemi süreci girdiği anda karantina ile birlikte kesilen bazı dersler olmuştur. Yarıda kalan, pandemiden sonra devam edeceğiniz. O dersleri online şeylerle toplamaya çalıştınız mı?
Şöyle, biz aslında pandeminin ilk döneminde sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak neye uğradığımızı şaşırdık. Yani ortalıkta bir COVID-19 söylentileri geziyor ama ne olduğunu açıkçası hiç kimsenin bir fikri yoktu ne olduğu ile ilgili. Yavaş yavaş zihnimizde canlanmaya başladı bu. Yavaş yavaş COVID-19'u tanımaya başladı. İlk başlarda bir tedirgin ortam söz konusuydu. Tabii ki de biz çocuklarla şöyle bir organizasyon yapıyorduk. Kulüp oyuncularıyla antrenman yapıyorduk sadece. Yani çocuklar hareket etsin, çocuklar hareketsiz kalması, sürekli haberlerde olumsuz haberler yer alıyordu. Bu da çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyordu. Biz sadece çocuklar bunlardan biraz uzak dursun diye Zoom üzerinden onlarla biraz sohbet, biraz antrenman içerisinde böyle bir zaman geçiriyorduk onlarla beraber.
Vallahi şey de çok garipti şimdi. Düşünüyorum da hani EBA TV falan girdi işin içine. Oradaki beden eğitimi dersi vardı, böyle garip garip hareketler falan yaptırıyordu. Şimdi beden eğitimi öğretmenlerine öyle bir şey oldu. Online mesela okula normalde gidince beden dersinde işte futbol oynuyor ya da basketbol oynatılıyor. Veya siz bir hareket veriyorsunuz ya, kartop falan oynatılıyor, öyle değil mi? Normalde.
Ya şöyle, devlet okulların birçoğunda aslında bu böyle söylediğin gibi yapılıyor ama özel okullarda ben kendi adıma konuşayım. Diğer hocalarım nasıl bir işlev gerçekleştiriyor. Bununla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum, eleştiri de yapmak istemiyorum. Ama kendi adıma konuşmak istersen tamamen o gün programda ne yer alıyorsa o program üzerinde yürüyorduk biz. Yani eğer basketbol dersi yapılıyorsa normal bir kulüpte ben nasıl antrenman yapıyorsam aynı şekilde orada derslerimi o şekilde işliyordu. Hatta şöyle bir sahne gerçekleştirdi. Ben ilk öğretmenliğe başladığımda biliyorsun bizim antrenörlerin mizahı biraz serttir. O sertliği okula taşımak istedim ama biraz ters köşe olduk. Çocuklar neye uğradığını şaşırdı. Ya ne oluyor ya hocam niye bu kadar sert davranıyor gibisinde. Yavaş yavaş çocuklar da bana alışmaya başladı tabii ondan sonra. Ama dediğim gibi ben hani topu vereyim, dışarıda oynasın, şunu yapsın bu tarz şeylerde hiçbir zaman bulunmadım. Eğer o gün işlevde basketbol dersi varsa basketbol dersini 2 ders 40 dakikalık toplam 80 dakikayı tamamında basketbol dersini işler bir şekilde devam ediyorduk biz. Ben kesinlikle buna müsaade etmiyordum.
Ha çok iyi. Vallahi bize veriyorlardı topu oynuyorduk hiç.
Ya bu şeyle ilgili tamamen yani hocanın felsefesiyle ilgili. Dediğim gibi az önce de söyledim hocayı eleştirmek kesinlikle haddime değil. Herkesin bir felsefesi vardır. Herkesin bir öğretmenlik anlayışı vardır. Benim öğretmenlik anlayışımda tamamen bu yer alıyor. Çocuğa daha ne kadar çok bir şey aktarabilirim. Ben de tamamen bu istikrarda derslerimi işledim.
Şimdi tabii okulda basketbol dersi olunca beden eğitiminde o gün basketbol oynanacaksa bazı kişiler basketbolu sevebilir o siz öğrettiğiniz takdirde. Şimdi bunu sizin özelinize sormak istiyorum. Sizin basketbola yöneliminiz nasıl oldu?
Ya aslında benim basketbola yönelim çok enteresan. Okul zamanlarında beden eğitimi öğretmenimiz Volkan Şirinoğlu ile oldu. Lisede mezun olduktan sonra Volkan Şirinoğlu ile tekrar bir araya geldik biz. Aynı kurumda şu an çalışıyoruz. 11 yıl beraber çalıştık. Ben bir gün ona bir mesaj attım. Tabii öncesinde ben şeyde çalışıyordum. Turizmde yer alıyordum. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum ama sınavlara hazırlanıyordum. Bir anda da çalışmamız gerekiyordu. Ben turizm sektöründe çalışıyordum. Tamamen kendimi spora yönelik şeyler yapmak istediğimi hedefi koydum. Ve Volkan Şirinoğlu'na bir mesaj atmıştım. Hocam ben bu işte ilerlemek istiyorum. O da bana yarın ziyaretime gel demişti. Biz öncesinde yine bu konuyu konuşmuştuk tabii. Ben kulübe geçtiğimde neler yaptığıyla ilgili bazı şeyler gösterdi. Bana işte burada şunu yapıyoruz, burada şunu yapıyoruz. Benim her şey, benim bütün hayat hikayem orada başladı aslında. Ve biz 11 yıl beraber çalıştık. Yani düşünsene lisede beden eğitimi öğretmenin mezun olduktan sonra 11 yıl aynı çatı altında beraber çalışıyorsunuz. Bu gerçekten gurur verici bir şey benim için. Aynı ekipte beraber yıllarca çalışmak. Ve şu anda kendisiyle hala konuşuyoruz. Kendisi hala aynı aktivitelere devam ediyor. Böyle başladı.
Süper. Valla 11 yıl birlikte çalışmanız da çok güzelmiş. Özellikle hani sizi basketbola yönlendiren ve mentor diyebileceğimiz bir kişiyle birlikte 11 yıl geçirmeniz gerçekten çok şanslı bir şey.
Yani benim için dediğim gibi gurur verici bir şey. Yani aynı okulda sizin beden eğitimi öğretmeniniz, daha sonra aynı çatı altında beraber çalışıyorsunuz ve kendisi orada antrenörlük yapıyor ve siz de antrenörlük yapıyorsunuz. 11 yıl dolu dolu beraber geçirdik yani.
Süper. Daha öncesinde başka bir sporla ilgileniyor muydunuz? Hani futbol olur, voleybol olur, handbol olur.
Ya futbolda çocukluğunda futbol oynamayan yoktur herhalde. Yani dediğim gibi tabii ki de oynadık ama profesyonel anlamda ilgilenmedim ben futbolla. Tenis oynadım ben. Benim dönemlerimde tenis gerçekten çok elit bir spordu. Yani herkesin gidip tenis oynayabileceği bir ortam yoktu. Çok fazla oynamadım açıkçası ben. Basketbolla devam etti. Ama sonrasında neden bu tenisi yapmayayım dedim. 25 yaşında tenisle ilgilenmek istedim ve üniversiteye girdim. Üniversite sınavına girdim. Hatta geçenlerde bir mezuniyetle ilgili bir resim paylaştım. Denk geldim sana bilmiyorum ama ikinci bölümde o benim için. İkinci üniversiteydi. Tenis uzmanlığını da bitirdim. İçimde hep kalmıştı. Onun da antrenörlük bölümünü bitirdim. Hep istediğim şeydi ve şu an onu da gerçekleştirdim yani.
Peki tenis oynarken bir anda nasıl ve neden basketbola döndünüz? Yani hani çok benzer bir yanını bulmaya çalıştım da şimdi tenisle basketin çok da tutturamadım açıkçası. O yüzden bunu bir sorayım. Nasıl o ya aradaki geçiş nasıl oldu?
Evet. Yani insanların hayatlarında her zaman tutkuları vardır. Benim de iki tane tutkum vardı. Bunlardan bir tanesi basketboldu, bir tanesi de tenisti. Ama tenis benim hep eksik yanım oldu. Yani basketbolu evet dolu dolu oynadık ama teniste hep eksik kaldı. Teniste ben devam edemedim çocukluğumda. Bunu antrenörlük yaptığım dönemlerde yapmak istedim. Yani evet 25-26 yaşındaydım ama neden tenisi yapmayayım dedim kendi içimde. Üniversite sınavına hazırlandım antrenörlük yaptığım dönemlerde. Bir anda çocuklara antre ediyoruz. Bir anda ben kendim sınava hazırlanıyorum. Hatta çocuklarla yarış içerisine girmiştik. Benim bir genç takımım vardı o dönemlerde. Ben de sizinle işte sınava gireceğim. Var mısınız benden daha yüksek puan almaya? İşte ben sizden daha yüksek puan almaya çalışacağım. Onları biraz böyle motive etmeye çalışıyordum. O dönem tenis antrenörü kazandım dediğim gibi ve o tutkumun da peşinde gittim. O tutkumu da gerçekleştirdim.
Süper. Şimdi bir diğer kemik soruya böyle aslında iyi sunucular falan çok arada çok belli olmadan geçiş yapabiliyorlar sorular ama ben onu beceremiyorum. O yüzden biraz daha böyle
Olsun.
apar. Direkt dangır dungur geçiyorum şimdi. Şimdi siz Teşvikiye'de çalışıyordunuz.
Aha.
Sanırım 2 sene önce ya da 1,5 sene önce.
Evet, doğru.
Teşvikiye'de çalışırken çünkü sizi oradan hatırlıyorum. Bir gün Sercan Koç'ta bir okulda, okulun ismini de hatırlamıyorum. Çatı katında 2 tane saha vardı. Birinde ağlar vardı. Siz de orada antrenörlük işte bağırıyordunuz, şey set çizdiriyordunuz falan. Bayağı beşe
Evet.
beş maç yaptırıyordunuz. Şimdi soru da şu. Bunu neden anlattım? Bir anda öyle aklıma esti bilmiyorum. Şimdi soru şu yönde. Bir basketbolcunun neyine bakarak nasıl basketbolcu olup ya da olamayacağını anlayabilirsiniz.
Ya aslında bu çok derin bir soru. Sporcunun basketbolcu olacağını neyine bakarak anlıyoruz? Bunlar için tabii ki de öncelikle evrensel olan belli kriterler var. Nedir bu evrensel olan kriterler? Antropometrik ön şartlar. Antropometrik ön şartlar nedir diye bana soracak olursam, sporcunun boyu, kilosu, yapısı, vücut ağırlığı merkezi ve benzeri özellikler tabii ki de önemli basketbolda. Ama benim için en önemli olan kriterlerde bunlar yer alıyor. Bir diğeri de teknomotorik özellikler. Sporcunun denge yeteneği, yer mesafe tempo hissi. Yani basketbolda bunu hissetmesi lazım. Dengesini hissetmesi lazım. Yer mesafe ve tempo hissini hissetmesi lazım. Ben bunlara çok önem veriyorum. Bir diğer maddemiz de öğrenim yeteneği. Yani sporcunun algılama, gözlem ve analiz etme özellikleri, inisiyatif kullanabilme yeteneği bunları gerçekleştirebiliyor mu? Bunları gerçekleştiriyorsa onunla beraber sporcunun yüklenmelere dayanabilme özelliği bu benim için çok önemli. Gerçekten de sporcu yüklenmelere dayanabiliyor mu? Tabii ki de aşırı bir şekilde yüklenmemek lazım. Yaşları da baz almak lazım. Bazı yerlerde bütün yaş kategorisine aynı program uygulanıyor. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Sporcunun yüklenmelere dayanabilme özelliği çok önemli ama bunu yaşa yansıtmak lazım. Yani bir 7 yaşındaki sporcuyla 15 yaşındaki bir sporcuya aynı program yapamazsınız ya da aynı yüklenme yapamazsınız. En önemlisi antrenman isteği. Sporcunun antrenman isteği var mı? Ya da gerçekten velinin zoruyla mı sporu yapıyor? Başarıya ulaşma arzusu özellikle bu kriterlerde dikkate almak lazım. Ben bu kriterleri baz alarak sporcu olur ya da olmaz diye yorumlayabilirim.
Evet, teşekkürler. Bu gerçekten çok açıklayıcı oldu.
Ben
Şimdi
teşekkür ederim dinleyici.
şeyi de sormak istiyorum aslında. Mesela bir oyuncunun bunu ilk başta söylemiştiniz. Antropometrik ön şartlar mıydı?
Evet, doğru. Sporcunun boyu, kilosu, vücut yapısı, vücudun ağırlık merkezi.
Evet. Mesela kısa boylu olanlardan basketçi olmaz. Hani klasik bir sözdür o. Sokakta
Evet.
falan kimi çevirsek hemen basket ligini ne biliyorsun? Ya kısa boylular olamıyor falan diye hemen onu söyle. Mesela buna nasıl bakıyorsunuz? İlla uzun adamlar mı basketçi olabilir?
Demir, şöyle söyleyeyim. Ülkemizin hatta Türk basketbolunun en büyük kayıplarından biri de bu soru biliyor musun? Neden diyeceksin? Şu an ülkemizde gerçekten bir gard yok. Yani En son gördük maçları, Türkiye maçları. Yani o kadar sorunlarla karşılaştık ki Bobby Dixon'a kaldık. Yani bir oyuncu devşirme yapıp Türk basketbolunda guard olarak oynatıyorsun ya. O kadar acınası bir durum ki bu. Bobby Dixon. Yani Türk ismini verip onu Türk basketbolunda Türk oyuncu olarak oynatıyorsun. Larkin. Yani Larkin'i guard olarak oynatıyoruz. Allah'tan bu sene, ya Allah'tan demeyeyim de Larkin'in bir sakatlığı vardı. Sakatlığından dolayı kadroya alınmadı. Aslında Larkin'de Türk kimliği verilip onu da oynatma düşünceleri vardı ama sakatlığı olduğu için oynayamadı. Bizim en büyük problemimiz bu. Biz kısa oyunculara değer vermediğimiz için şu an kısa oyuncuları alıp devşirip kendi ülkemizde, kendi ülkemizin basketbolunda oynatıyoruz. Ya olması gereken kısa ya da uzun ayrımı yapmamak. Yani çok kısa yetenekli oyuncularımız da var. Her şeyi kısaya bağlamamak lazım ya da her şeyi uzuna bağlamamak lazım. Ben buna katiyen hiçbir şekilde katılmıyorum. Evet, uzun oyuncu basketbolcu olur, kısa oyuncu basketbolcu olmaz. Hayır, ben buna kesinlikle karşıyım. Olmaması gereken bir soru aslında bu. Ya olmaması gereken bir sorun Türkiye'de.
Peki mesela bunu şimdi şeyi düşündüm de bu söyledikleriniz birçok şey kalıtımsal olanlar dışında doğduğumda işte boy, el boyu, ayak boyu, kulaç, işte ne bileyim fiziğim. Hadi fizik yine geliştirilebilir ama hepsi bir şekilde çalışarak düzelebilen ya da geliştirilebilen şeyler değil mi? Mesela denge, çok dengesiz bir oyuncu bir süre çalıştıktan sonra ideal dengeye, yani koçun, antrenörün idealine göre ideal dengeye ulaşabilir. Şimdi bu aslında oyuncunun büyük oranla çalışma arzusuna ve basketbolcu olmayı ne kadar istediğine mi bakıyorsunuz? Yoksa bir yaşa kadar tabii muhtemelen A takımda denge falan önemli de altyapılar bakımından konuşsak.
Şöyle söyleyeyim, insanoğlunun şu hayatta asla yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki istesin. Eğer bir şeyi istiyorsan, bir şeye arzun varsa, bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyorsan, muhakkak o hayalin gerçekleşir. Arzunun peşinde gitmen lazım. Bir oyuncuya zorla hadi gel seni basketbolcu yapayım diyemezsin. Bir tane oyuncum var, isim vermeden konuşmak istiyorum onunla ilgili. Eminim ayrıntıları verdiğimde babası muhakkak kendi oğlundan bahsettiğimi anlayacaktır. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Şöyle, küçük, 2008 doğumlu, 1.98 boyunda, pardon 1.89 boyunda ve gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Yani şöyle söyleyeyim, bu çocuğun üzerinde durulduğu zaman oyuncu olabilecek kapasitede bir çocuk ve oyuncu da olur. Ama psikolojik olarak çocuk hazır değil. Yani şöyle, antrenmanları yaptığımızda, antrenmanlarda ben o sporcunun %100'lük bir şeyini alamıyorum, enerjisini alamıyorum. Yani antrenmanın 60 dakikalık bir antrenman bölümünde sadece 15 dakikasında faydalanabiliyoruz. Dediğim gibi işin psikolojik kısmı çok önemli. Sporcunun isteme arzusu, istek arzusu, bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa istediğimiz kadar mücadele edelim. Bir merdiveni 5 dakikada çıkmamız gerekiyorsa onu belki de 20-25 dakikaya sürükleyebilecek şeylere neden oluyor. O yüzden istek ve arzu çok önemli bizim için.
Hı hı. O zaman siz özel antrenmanlarınıza oyuncu seçmiyorsunuz. İstekli, yani seçmek, istekli oyuncuları almaya çalışıyorsunuz.
Ya ben özel antrenmanlara giren çocukları seçmiyorum. Ya seçmek de bunu çok doğru bulmuyorum. Sadece yetenekli olan çocukları çalıştırmak bu bana göre değil. Yani özel antrenmanların amacı sporcuyu antre etmek, onları eksik yönlerini tamamlamak. Yani şimdi bana bir sporcu geldi, ailesi, hocam biz bu çocuğu çalıştırmak istiyoruz ama seçici davrandığım zaman bu çocuğun gerçekten de çalışılamayacağı bir çocuk olduğunu ben kendi içimde söylediğim zaman o çocuğu kaybederim. Yani spor hayatımızda kaybederiz. Basketboldan uzaklaştırırız o çocuğu. O yüzden ben bu konularda asla seçici davranmıyorum. Her çocuğun antrenman yapma kapasitesi farklıdır. Her çocuğun öğrenme zamanı, öğrenme şekli farklıdır. Sadece onlara yaklaşım tarzımız bizim önemli. Ben yaklaşım tarzıma dikkat ediyorum. Algılama kapasitesi nasılsa çocuğun yaş seviyesini inerek onu uyguluyorum. O yüzden bu konularda hiç seçici davranmıyorum.
Süper. Peki sizce İlyas Çelik saha içinde nasıl biri?
Sporcularıma sorarsanız İlyas Çelik saha içerisinde çok iyi niyetli ama manyağın teki derler herhalde.
Yok.
Sen de
Estağfurullah.
görmüşsündür.
Yok.
Sen de saha içerisinde belki bir maçımı denk gelmişsindir. Yani şöyle söyleyeyim Demir. Basketbolun saha ölçülerini biliyoruz hepimiz 28'e 15. Yani 28'e 15 olan basketbol saha çizgileri dışında kesinlikle İlyas Çelik bir yeri görmez. O denli odaklanan ve kendisi gibi sporcuların odaklanmayı bekleyen biri. Yani ben sporcumun saha içerisinde 28'e 15 saha ölçüsü dışında hiçbir yeri görmesini istemiyorum. O bir saatlik antrenman diliminde sadece ve sadece o basketbola odaklanmasını istiyorum. İlyas Çelik de böyle biri. Bazen agresif olabilen sahada hepimiz bazen agresif olabiliyoruz ama bu agresiflik tamamen saha içerisinde olan ve saha dışına yansımayan tatlı bir agresifliktir benim için.
Sağ dışında abi kardeş
Tabii
iletişim
ki de
aslında.
yani evet yani hani saha içerisinde bazen hadi hadi tempo hadi ya da işte bağırsın o orada olmaz bunu burada yapman gerekiyordu. Bu tarz bağırışmalar olabiliyor ama sahanın dışına çıktığımız zaman her zaman abi kardeş gibiyiz biz. Bunu saha dışında kesinlikle yansıtmıyoruz. Bu maçlar için de geçerli. Bazen maçlarda çok farklı bir tempolara çıkabiliyoruz. Çok farklı bir anları yakalayabiliyoruz. Ama dediğim gibi maç bittikten sonra, o düdük çaldıktan sonra her şey bitiyor bizim için. Onu orada bırakıyoruz.
Sizin en sevdiğiniz antrenman türü set antrenmanları mı ya da maç antrenmanları mı?
Ya benim için bunların bir sıralaması vardır. Yani benim için olmazsa olmazlardan fundamental. Yani fundamental'dan kastım bilmeyenler için ben söyleyeyim. Tabii ki de antrenman camiasında herkes biliyordur. İşte bacak arası reverse'ler. Benim için bunlar çok önemli fundamental. Bir sporcunun en temel olan ihtiyacı hangisi diye sorarsam benim için fundamental diye ben cevap veririm. Fundamental'dan sonra birebir ve ikiye bir antrenmanlarına ben önem veririm. Çünkü bir oyuncu fundamental'ını geliştirmemişse, birebirini geliştirmemişse, eksik savunma, eksik hücum, ikiye birini geliştirmemişse setlerde her zaman sorunlar yaşanır. Önce fundamental, sonra birebirler, sonra ikiye birler, üçe iki, üçe üç, dörde iki, dörde üç, beşe dört, beşe beş. Bunları gerçekleştirdikten sonra benim için set. Set benim için en son şeydir. Yani düşünsene, çok güzel setler, bir takım için çok güzel setler belirliyorsun. Atıyorum bir Fenerbahçe üzerinden örnek vereyim. Kendim Fenerbahçeli olduğum için bu arada. Obradovic'in setlerini çıkarıyorsun. Euroleague set oynadığı maçlardaki setleri. Oyuncuya getirip uygulamaya çalışıyorsun ama oyuncu topu yere vurmayı bilmiyor. Ya da oyuncu birebir geçişleri yapamıyor. Sen şimdi bu setleri bu oyunculara uygulayabilir misin? Hayır. Dediğim gibi o yüzden öncelikler çok önemli. Fundamental, 1'e 1, 2'ye 1, 3'e 2, 3'e 3, 4'e 3. Bunları gerçekleştirdikten sonra ben sete dönerim.
Zaten bunları daha iyi yapabilmesi için oyuncunun da bireysel antrenmanlar veriyorsunuzdur ya da bir şekilde başka bir antrenman şeyi çizip şablonu çizip belki oyuncuya veriyorsunuzdur. Oyuncu da kendi onları yapıyordur. Siz evet bir şey
Evet,
diyecektiniz.
dinliyorum Demir. Yok, ben seni dinliyorum. Hı.
Yok rica ederim. Siz bir şey diyecektiniz.
Evet, yani şöyle eksik yönleri antrenman sonrasında biz eğer imkanımız varsa yani sahada bir zamanımız varsa biz onu gerçekleştirebiliyoruz. Ama bu da Türkiye'de çok zor. Yani salonlar o kadar dolu ki atıyorum saat 9'da bir antrenman varsa arkasında antrenmanı yani o 15 takımı çalıştırıyorsun ya da o 16 takımı çalıştırıyorsun. Saat 9'da çocuklar antrenmana soktun. Saat 10'da 10.30'da antrenmanın bitiyor değil mi? Arkasında ben şu sporcuyu alayım, şu eksik yönlerini çalıştırın diyemiyorsun. Çünkü arkasında hemen başka bir takım geliyor. O takımın antrenmanı bittikten sonra farklı bir takımın antrenmanı başlıyor. Ve bu sürekli böyle devam ettiği için o eksik yönlerini çalıştırma fırsatı da bulamıyoruz biz bazen. Böyle sorunlarla da karşılaşabiliyoruz.
Mesela siz Hangisinde daha eğleniyorsunuz diye soracağım. Bireysel antrenmanlarınızda mı, özel antrenmanlarınızda mı yoksa takım antrenmanlarında mı? Aslında ikisi ayrı şeyler ama çok muhakeme
Ya
ediliyor.
şöyle şimdi takım antrenmanın farklı bir eğlence yanı var. Bireysel antrenmanların aynı şekilde farklı bir eğlence yanları var. Emin ol hepsinde farklı bir şekilde eğleniyorum ben. Çünkü ben mutlu olmadığım şeyi asla yapmam. Ben bir şey yapıyorsam orada mutlu olduğum için yapıyorumdur. Eğlendiğim için yapıyorum. Ben çünkü bir şeyi eğlenerek yapmayı çok seviyorum. Ben eğer özel ders veriyorsam o özel dersi çocuklarla beraber eğlenebildiğim için, mutlu olduğum için yapıyorumdur. Mutlu olmasam asla o şeyi yapmam. O özel ders işine girmem. Ya da takım antrenmanında aynı şekilde çocuklarla mutlu olabildiğim için ben o takım antrenmanında yer alabiliyorum.
Hı. Teşekkürler.
Rica ederim.
Şimdi bu soru eminim ki size çok soruluyordur. Hatta antrenman sonrası veliler de soruyor olabilir. Benim çocuğum nasıl basketçi olacak diye. Bir basketbolcu nasıl olunur? Yani basketbolcu olmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Şöyle söyleyeyim, 2000 ben çok erken yaşta antrenörlüğe başladım. Yani yardımcı antrenörlükle başladım ve 19 yaşındaydım yanılmıyorsam. 22 yaşında antrenörlük belgemi aldım, birinci kademe. 24 yaşında 2'yi aldım. 26-27 yaşında 3. kademeyi aldım. Şu an 4. kademe sınavlarına gireceğim ben de. Bunlara çok erken yaşta ben sahip oldum. Bu süre zarfında bütün velilerin yani bütün oyuncuların velilerinde duyduğum tek şey şu: benim oğlum ne zaman oyuncu olacak? Benim oğlu oyuncu olur mu? Yani basketbolcu olmak isteyen kardeşime önerim sadece antrenman yapmakla olmaz bu iş. Yani o zaman herkes antrenman yapsın, herkes basketbolcu olsun. Yani sen de antrenman yaptın değil mi? O zaman sen de basketbolcu ol. Yani ben antrenman yapıyorum. O zaman hadi ben de basketbolcu olayım. Hayır, bu sadece bununla olmuyor. İyi bir uyku. Yani aslında kulağa çok saçma gelir ama iyi bir uyku. Neden iyi bir uyku? Yani ertesi günü antrenmana gireceksen öncesinde çok iyi bir uyku uyuman lazım. O antrenmanın %100 verimli bir şekilde geçmesini istiyorsa oyuncunun o gün antrenmana çok dinlenik bir şekilde gitmesi gerekiyor. İyi bir beslenme. Aslında benim için en önemli olan iyi bir beslenme. Bu Türkiye'de çok eksik olan bir şey. Yani çocuklar antrenmana geliyor, diyorum ki kahvaltı yaptın mı? Yok abi, kahvaltı yapmadı. Yani antrenmana kahvaltısız geliyor. Ya da antrenmandan sonra antrenman bitiyor. Bir şey yedin mi? Hayır abi, bir şey yemedim. Şimdi beslenme eksik olduğu zaman bunu göz ardı ettiğimiz zaman vücut yapısında eksiklikler meydana geliyor. Yani Amerikalıları görüyoruz değil mi? Yani 14 yaşında çocuğa baktığın zaman 24 yaşında gibi kas yapısına sahip. Bizim de en büyük problemlerimizden biri bu. Gece saat 2'lere 3'lere kadar çocuklar Netflix izler. Ben mesela bazen çocukları görüyorum işte Instagram'da ya da işte gece saat 3 olmuş Instagram'da hikaye paylaşıyor.
Ya antrenörün takip ettiğini bilerek hikayeyi paylaşması da hani belki gizliden bir şey yapabilir bu.
Ya bu antrenörün bildiği şeyden ziyade bunun farkına varması çok önemli. Yani sadece uyarıyla ya da sadece evet koç beni takip ediyor, ben hadi yapmayayım. Bunun olmaması lazım. Bunun bilincinde olması gerekiyor. Bunun farkında olması gerekiyor. Ben uykumu iyi alırsam, ben çok geç saatte uyumazsam evet ben ertesi gün çok iyi bir antrenman yaparım. Ben antrenmana kahvaltısız gitmezsem antrenmanda çok verimli bir şekilde kendimi koçuma gösteririm ya da çok verimli bir şekilde antrenman gerçekleştiririm. Antrenman sonrasında ben ağzıma bir tane muz alıyorsam bu benim için iyi bir şeydir.
Evet.
Vücudumuza, evet, vücudumuza bakmamız gerekiyor aslında.
Evet, uyku da en önemli şeylerinden biri vücut için.
Evet, tabii ki de yani dediğim gibi ama benim için bunlardan ziyade önemli olan şey biliyorsun ben Biltes Koleji'nde beden eğitimi öğretmeniyim. Çocuklardan da bazen bu tarz sorular gelebiliyor. Benim onlara her zaman söylediğim bir şey vardır. Önceliğiniz eğitiminiz olsun. Eğitim çok önemli. Yani eğitim olmazsa olmazlardan biri. Ben evet ben okumayayım ben basketbolcuyum. Hayır böyle bir şey yok. Şu an Türkiye'de bulunan basketbolcuların %80'i hepsi eğitimini almış kişiler. Ya düşünsene maça çıkıyorsun. Bir anda sakatlanıyorsun, eğitimin de yok. Okulu boşladın, eğitimini de boşladın. Evet, basketbolcu oldun. Birinci sezonda sakatlandın, basketbol hayatın bitti. Ne yapacaksın? Hayata nasıl hazırlanacaksın? Ya da hayatın geri kalanını nasıl devam edeceksin? O yüzden benim çocuklara her zaman söylediğim bir şey vardır. Evet, basketbolcu olmak istiyorsunuz ama önceliğiniz eğitiminiz olsun. Bu benim için çok önemli.
Evet, çok teşekkürler. O zaman
rica ederim.
Son sorumuza geldik. Çok da zamanınızı çalmak istemiyorum çünkü hafta sonu ve artık sizin de dinlenmeniz gerekiyor bir süre sonra.
Yok, ben şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten keyif aldım seninle bunları konuşmaktan.
Ben de çok keyif aldım. Teşekkürler.
Rica ederim. O yüzden sorabilirsin yani. Sorun yok.
Teşekkürler. Bu daha gider 2-3 saat aslında da. Şimdi hani 30 dakikadan üst, 30 dakikadan fazla olunca videolar ve bu şeyler izlenmiyor. Çünkü sıkılmaya başlıyor millet. Mesela
evet.
Sonlarda ben çok önemli bir soru sorsam ya da ben saçma sapan bir soru sorsam da siz çok önemli bir cevap verseniz 30 dakikadan sonrasına girdiği için kaçırılacak.
Doğru söylüyorsun Demircan.
O yüzden son soruyu sorayım. Zaten son kemik soru. Yine ekstra sorular olabilir. Hiç basketbol diye bir şey bulunmasa, hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işle uğraşırdınız?
Basketbol hayatımda olmasaydı şu anda severek yaptığım, mutlulukla yaptığım, her sabah uyandığımda ya yine mi bu demediğim, her sabah uyandığımda mutlulukla gittiğim beden eğitimi öğretmenliğine yine sürdürürdüm.
Ama basketbol yok bu sefer şeyde.
Yani sonuçta evet, yani basketbol yok ama yine bunun içerisinde bir spor var. Yani beden eğitimi öğretmeni dediğin zaman içerisinde birçok branş var. Ben yine herhalde bu mesleği seçerdim. Başka bir meslek seçmezdim. Ya da başka bir branş seçmezdim yani.
Bu akademik başarıyla ilgili mesela tenis oynuyordunuz. Hı-hı. Tenisçi olmak ister miydiniz oradan yürümek?
Ya tabii ki de ben açıkçası söylemek gerekirse benim çocukluk dönemlerimde eğer tenis oynama fırsatım olsaydı herhalde teniste devam ederdi benim. Yani iki farklı tutkum var. Biri basketbol, biri tenis. İkisini beraber yürütebiliyorsam ikisini beraber de yürütebilirim. Ama bir tanesini seçmem gerekirse şu an onu seçemiyorum gerçekten. İkisini de çok seviyorum.
Evet. Tabii basketbol daha baskındır.
Biraz evet, biraz ağır basıyor tabii ki de. Evet. Biraz daha baskındır benim için.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli ben bir sohbet oldu benim açımdan.
Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi yayının başında da söyledim. Böyle bir organizasyonda yer aldığın için, daha doğrusu bu pandemi döneminde böyle bir aktiviteyi geliştirdiğin için gerçekten seni tebrik ediyorum. Ve sürekli takip ediyorum. Dizilerde oynayan oyuncular, tiyatro, sanatçılar birçok kişiyi davet etti. Bunları görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Diyorum ki ya helal olsun ya diyorum Demir'e. Gerçekten helal olsun. Yani tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Olabilir. Rica ederim. Rica ederim.
Valla çok enteresan oldu. Şimdi ben sizi konuk ettiğim, çok da heyecanlıydım sizi konuk edeceğim için. Ama bir şekilde böyle benim sizi övmem gerekirken bir anda bana dedim, çok garip oldu. Çok teşekkür ederim. Yani
yok yok, çok değerli oyuncuları sen buraya konuk ettin. Yani tiyatrocusundan, sanatçısından, oyuncusundan birçok kişiyi davet ettim ve bunu gerçekleştirmiş olman gerçekten çok mutlu edici bir şey. Ben ne zaman izlesem şunu söylüyorum. Aferin ya Demir'e. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Sen ne zaman bir konuk getirsen benden şunları duyuyorsun. Emin ol. Yani duyacaksın da aferin ona.
Çok
ve benden bu konuyu duyacaksın. Umarım bu sunuculukla ilgili bir yerlerde olursun. Çok isterim. Gerçekten çok isterim ben bunu.
Çok teşekkür ederim. Vallahi
rica ederim.
Çok da kötüyümdür böyle konularda biri överken. Patlamak falan isterim böyle. Yani yok olmak. Böyle kaçasın falan mı?
Hiç mütevazi olma bu konuda. Hiç mütevazi olma. Gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsun. Bu konularda hiç mütevazi olma.
Çok teşekkürler valla. Görüşmek tamam. Üzere. Çok teşekkürler.
Kendine çok iyi bak. Kendine siz çok iyi bak. Bye görüşmek bye. Üzere. Bay bay.
Basket Talks'un bu bölümünde Biltes Koleji Beden Öğretmeni ve Crossover Personal Coaching'in kurucusu İlyas Çenik konuğum oldu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Creasus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.